Hayatta Kalma 202. Ayahuasca ritüelleriyle şifa bulan Peru'da hayatta kalma bölümünü kaydettiğim sevgili dostum Yezden Kayacan'a, Kazakistan'da dokunmadan sallanan sevgili 8'e ve New York'ta hayatta kalan ama nasıl hayatta kalan yerden insanların boşaldığı kondomları gece kulübünde toplayarak hayatta kalan sevgili Frank Sinatra'ya. Selamlar olsun. New York'ta hayatta kalma, Kazakistan'da hayatta kalma, Peru'da hayatta kalma ve şimdi sırada başka bir ülke, başka bir heyecan, bambaşka bir hikaye var. Ta ta ta ta. Yeni Zelanda'da hayatta kalma bölümü için hazır mıyız sevgili dinleyenler? Kara Şimşek konuşuyor. Podi stüdyosundayız. Hayatta Kalma 202'nin 4. sezon 5. bölümüyle sizleri selamlıyoruz. Bugün sevgili konuğum Kemal ile onun yaklaşık 1,5 yıl demeyeyim ama 1 yılı aşkın süren böyle work and travel diyebileceğimiz bir deneyimi, işte o 30'larına yaklaşırken 29 yaşında ve o zamanki kız arkadaşı, şu anki hayat arkadaşı, hayat arkadaşı ve eşi yani hani ah ah ah, ona da selamlar olsun, çok tatlı bir kadın tanışmıştım. O karşımda o zamanki 2018 gibi sürüklendikleri hikayeyi anlatacaklar. Onun öncesinde de bu arada herkesi merak ediyor hani Fon Gogo ne oldu, ne geceydi, podcastiniz ne oldu diye. Çocuklar, müjdeli haberim var. Fon Gogo'yu %154 hedefle vurduk ve şu anda dünden beri 18 farklı insanla, 18 capcanlı konukla mesajlaşıyorum. Ya anlayacağınız ne geceydi, gümbür gümbür geliyor. Instagram hesabından gelişmeleri takip edebilirsiniz diyor ve şu ana dönüyorum. Hoş geldin Kemal.
Hoş bulduk Karim Şişek. Nasılsın?
Bebeğim, heyecanlıyım. Sen nasılsın?
Ben de heyecanlıyım. Yani öncelikle teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğin için. Bu maceraları başkalarına anlattırmak için beni konuk ettiğin için. Onun haricinde biraz heyecanlıyım da ama çok da bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Umarım
heyecan
güzel
iyidir.
güzel bir akış olur.
Olacak hayatım, seninle saatlerce konuştuk, notlar aldık. Tatlı tatlı. Peki o zaman seni hangi rüzgar Yeni Zelanda'ya sürükledi? Hani oraya gitmeden önce Türkiye'de durumunuz neydi 2018 dolaylarında? Anlatır mısın biraz?
Yani 2018-2017, yani şu an bile bahsedebiliriz. Herkesin içinde böyle bir yurt dışına gidelim, bir yere kapak atalım ihtiyacı, hissiyatı var. Biz de o dönem biraz yükselmiştik. O zamanki kız arkadaşı, şimdiki eşimle hitap edeceğim artık. Eşimle beraber. Ben o dönem restoran işi yapıyordum. Eşim ondan birkaç ay önce kurumsal bir yerden ayrılmıştı. Ve biraz araştırıyorduk işte nerelere gidebiliriz diye. Ve bize en oluru Avustralya diye düşündük. Biraz da böyle Türkiye'den hani uzak. Avrupa, çünkü daha önce Avrupa ve Amerika deneyimlerimiz olmuştu. Hani biraz daha böyle değişik bir kültür tanıyalım, yaşayalım diye. Tabii başvurduk. O zamanki dediğin gibi work and travel tarzı working holiday vizesi var Avustralya'ya. Ona başvurulduk. Bu araştırmaları yaparken de yine Avustralya'nın yakınında olan, yani Avustralya'ya en yakın diyebileceğimiz Yeni Zelanda Working Holiday vizesi vardı. Ona da başvurduk biz. İkisini aynı anda başvurduk. Bu vizelerde biraz tabii yaş sınırı var. 30 yaşında doldurmaman gerekiyor. Onun haricinde tabii birkaç kriter daha istiyor. İşte yabancı, IELTS veya TOEFL. Biz başvuruyu yaptık. Aradan bir 2-3 ay geçtikten sonra Avustralya'dan bize red geldi. o zaman hani tam olarak sebebini söylemediler, neden red olduğunu. Biz de tabii biraz boşuna vakit harcamış hissiyatına kapıldık. Çünkü başta söylenen kriterleri biz karşılıyorduk. Daha sonra not ortalaması gibi çok saçma sapan bir kriter daha koydular.
Oha ya.
Baştan bilsek hani başvurmazdık zaten. Çünkü belli yani. Biz tabii onu unuttuk. Aradan 3 ay geçti. 3 aydan sonra bize Yeni Zelanda başvurumuz kabul olduğu maili geldi. Orada da şöyle bir şey var. Hani kotaları var ülkelerin değişik değişik. Biz Türkiye'ye de 100 kişilik bir kota belirlemişler. Biz de 100 kişiden 2 kişi olduk. Bu bizim için yeterli bir şanstı. Hani buradan bir yere gitmek için. Bu şekilde başladı diyebilirim sana.
Yani bir taraftan da sen 5 aydır hani maaşını alamadığın bir işte çalışıyorsun. Diğer taraftan hani senin de belirttiğin gibi hani eşin beyaz yakalı işinden istifa etti.
Evet.
Yani
evet.
Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok ve ikiniz de zaten gezenti tiplersiniz çocukluktan
doğru.
beri.
Ortam yani kaçmaya Türkiye'den çok çok müsaitti. Ben 3. 4. 5. ayda artık maaşımı alamıyorum. Hani bir şekilde idare ediyorum ama nereye kadar böyle gidebilir? O bize büyük bir etken oldu. Hani gitmemize yardımcı oldu diyebilirim. bu vizeyi aldıktan sonra bir yıl içinde ülkeye giriş yapman gerekiyor. Biz de sanırım 1-2 ay kala yani 2018'in Eylül-Ekim sonu gibi gitmeye karar verdik. Tabii gitmeye karar verince yapman gereken ilk şey de bileti almak oluyor. Biz o bileti aldık.
Hatta ben sana sormuştum ya nasıl gittiniz diye. Bir yere gitmek istiyorsan her şey uçak biletini alarak başlıyor demiştin.
Doğru, doğru. Genelde öyle yapıyoruz.
Güzel bari ama şimdi şurada bir bit yeniği var. Siz uçak biletlerini aldınız, hazırsınız. Vize de çıkmış. Oh ne güzel. Ama sen tek gitmek zorunda kaldın. Ne
ben
oldu
niye
yahu?
Tek gittim?
Sen neden tek gittin sevgili Kemal?
Biz havaalanına geldik. Tabii aileler var. Hani bir daha gidip ne zaman dönmeyeceğimiz, ne zaman döneceğimiz belli olmayan bir süreç. Onun için ailelerimiz de geldi. Havaalanında işte aramalardan geçtik. Pasaport kontrolüne geldik. Pasaport kontrolünde beni tamam siz buyurun diye geçebilirsiniz dediler. Beyza'yı eşimi bekliyorum. Orta biraz 10 dakika 15 dakika bir bekledik hani normal prosedürdür diye düşündük. Daha sonra bizi başka bir deske aldılar. O zaman böyle bir hani bir sıkıntı var herhalde ama yine çözülecek bir sıkıntı. Hiç aklımızda iki kişi ayrı ayrı gideceğimiz düşüncesi yok. Bir sonrakinde de polis geldi. Hanımefendi dedi işte siz şu an yurt dışına çıkamıyorsunuz dedi. Dedik nasıl yani? Yurt dışına çıkış yasağınız var. Allah Allah bizim ne haberimiz yok. Uçağda 1,5 saat kalmış, 1 saat kalmış. Ben daha yani son bir check-in'den daha geçeceğim. Ellerimizde bavullar. Böyle yanlarımıza şakaklarımızdan akmaya başladı terler. Daha sonra polis karakolu var havaalanı içinde. Oraya gittik. Orada Beyza'nın daha önceki çalıştığı şirkette hiç böyle bir fiiliyatı olmamasına rağmen görevi kötü kullanmaya adı altında bir yurt dışına çıkış yasağı konmuş. Tabii bundan bizim haberimiz yok çünkü gelen bir celp de yok. Kağıt yok. Hiçbir haberimiz yok. Daha sonra Beyza'yı karakola aldılar. Ben de orada hızlı karar almak zorundaydık ve direkt uçağa yöneldim. Beyza'nın çünkü bir sonraki uçakla ya da birkaç günkü sonraki uçakla geleceğine adım gibi emindim. Çünkü bu macera çoktan başlamıştı.
O macera çoktan başlamıştı. Onun bileti yandı. Sen 17-18 saat sonra vardın. Ertesi gün yeni bir bilet alıp geldi sonuç olarak.
Evet. Tam olarak
ama bebeğin öyle. Karakolda geceyi yalnız başına geçirdi.
Nezarethanelerde.
Nezarethanelerde. Sense böyle yanında hani kel alaka bir X kişisiyle.
Kız galiba Malezyalıydı. Daha sonra Beyza'ya sordum da onun için de güzel bir deneyim olmuş nezarethane.
Allah
onu söyledi
Allah.
Bana. Hoşuna gitmiş yani.
Allah. O da çok maceraperest bir ruh olduğu için. Peki hayatım gittiniz. Şimdi Türkler az ve az olan Türkler, yani birkaç sayıda olan Türkler de bunu saklıyorlar, belli etmiyorlar.
Yani tabii ki abartmayacak şekilde yurt dışına çıktım ama genelde hep Türklerle karşılaşıyorsun ya da bir yerde birbirinizi buluyorsunuz. Burada hem dediğin gibi çok az Türk var, hem de biraz daha izole olmak istiyorlar. Yani nedenini cidden tam olarak bilemiyorum. Yani Türkmüş gibi davranmak istemiyorlar. Ki Yeni Zelanda'da Türkler sevilirler.
Ona rağmen. Bir de ya sevilmeselermiş. Ya buna özellikle değindim çünkü notlarıma bakıyorum. Şimdi siz gittiniz, tamam. Ama iş bulma sürecine dalmanız gerekti. Hani sen de, eşin de, Beyza da, yani o call center'da iş buldu, tamam, ilk o buldu, ama sen de restoranlarda kapı kapı gezip CV dağıtıyorsun. Tam da bu noktada göt barış. O göt barıştan bahseder misin? Biraz onun kulaklarını çınlatalım.
İlk 2-3 haftaydı bizim iş arama sürecimiz. Dediğim gibi Beyza call center'a girdi ikinci haftada. Ben de restoranlara dediğim gibi dağıtıyordum CV'mi. Bir tane restorandan mailler de atıyorum bu ara. Bir tane dönüş aldım. İşte şu saatte şu gün buluşalım, görüşelim. CV'n uygun gibi bir mail aldım. Daha sonra gittim. Gittiğim yerde restoran bomboştu. Adamı aradım. Barış arkadaşı. Barış o restoran olmadığını, diğer şubede olduğunu söyledi. Tekrar gittim oraya ayağına kadar. Merhabalar. İşte nasılsın? Ne yaptın? Nereden geldin? CV'n güzelmiş. İşte biraz presentable da bir tipsin. Bence çok güzel iş bulursun. Çok teşekkürler dedim. Siz dedim ne iş? Yani işçi arayışınızdasınız. Hangi pozisyon için bu ilanı girdiniz? Vallahi dedi, ben dedi artist aslında iş için çağırmadım seni. Ben seninle bir tanışmak istedim, onun için çağırdım dedi. Burada Barış'ın sıfatı belli oldu. Daha sonra benim yaptığım diğer araştırmalar sonucunda sana da bahsettiğim işte Nigar ve Alex çiftini buldum. Daha önce 10 sene önce buraya gelmişler ve ben geldiğimde onların 7-8 tane marka ve onlarca franchise olan bir Türk couple, çift.
Ya onlar da senin en büyük şansın oldu ilk etapta.
Tabii yani hem istediğim sektördeler. Ben onlarla ilk görüşmeye gittiğimde biraz da şey gördüm. Onların 10 sene önceki gelmişteki halini gördüklerini gördüm. Orada da bir iletişim oldu aramızda. Ve ben daha sonra Beyza ile Carsurfing'den 3 haftadır yanında kaldığımız evden yeni bir ev bularak hem işimizi hem de evimizi değiştirip yeni bir hayata başladık.
Ah bebeğim. Bodrum Kitchen adı altında %70 Hintlinin olduğu bir restorana yerleştirildin tek Türk olarak. Ah ah ah, orada 3 ay çalıştın. Nasıl bir 3 aydı?
Güzeldi. Çok güzeldi. Daha önce Türkiye'de hep yöneticilik vasfında restoranlarda çalıştım. Burada ise işin mutfağında piştim diyebilirim. Çünkü garson olarak çalıştım burada. En başta dediğim oraya mesela söylememiş olabilirim. Ben Beyza'dan ayrı gelmenin bendeki yarattığı stres şuydu. Ben hani tamam dilim var, İngilizcem var ama Türkiye'deki gibi yani özgüven yok. Halbuki bütün planları Beyza yapmış. Ben oraya o şekilde gittim. Şimdi restorana başlayınca da en başlarda bu dürtüyordu beni. Fakat birinci, ikinci haftadan sonra insan açılıyor tabii. Bildiklerini hatırlamaya başlıyor. Hintlilerle çalışmak güzel. Orada tek Türk olmam benim için tabii avantajdı.
Neden?
Çünkü oradaki yemekler işte Ali Nazik kebabı gibi. Buradaki ya da işte Türk kahvesi. Bunları insanlara anlatabilecek birebir yaşayan ben olduğum için onlara daha iyi iletişim kurabiliyordum. Mesela şöyle bir şey olmuştu bir kere. Gelen kişilerle orada road trip yapıyoruz. Road trip'te bahsettikten sonra gelen kişi benim için ben yokken, izindeyken benim için bir rota bırakmıştı mesela. Bu tarz güzel etkileşimler aldım orada.
Ve tam da road trip demişken, sen Yeni Zelanda'da gezerken Türkiye'de hiç road trip'e girmediğini fark ettin ve sana road trip nedir hayatım diye sorduğumda denize girip çıkmak değildir, yüzmektir dedin. Çok iddialı. Yüzmek derken neden bahsediyorsun hayatım?
Şuradan yola çıkmış olabilirim bunu demişken. Genelde de bir yere gittiğinizde ya da yani yüzmeye gideriz dersiniz ama aslında gidersiniz, kıyıda güneşlenirsiniz. Bir suya girip çıkarsınız. Sonra o size yüzdüm olur. Halbuki eğer road trip'e vuracak olursak siz anca arabaya binip inersiniz bunu düşünürsek. O arabayla bir yüzmeniz gerekiyor. Yani bir yol almanız gerekiyor. Uykusuz kalmanız gerekiyor. Uykulu araba sürmeniz gerekiyor. Her ne kadar yanlış da olsa. demek istediğim yani iyice heyecanlı yaşamak, anı yaşamak ve bu bir süreç istiyor. O süreci de yüzerek yaşıyorsunuz. Asıl kastım buydu.
Peki hayatım, en unutulmaz road trip deneyimin anın nedir?
Güzel soru. Road trip'ten ziyade biraz da hani ilk bize çarpıcı gelecek şey 3 ay Auckland'da kaldıktan sonra biz iş değiştiriyorduk. İş değiştirirken bütün eşyalarımız yüklenmişiz. Arabamızla gidiyoruz. Bir ışık yanıp sönüyordu bana. Kırmızı böyle. Demek ki bir alert yani bir alarm bir şeyler yapmam gerekiyor. Ama ben gideceğimiz yerde bir saat kala dedim ki yani gidince artık yaparım yağ koyma işini. Arabanın motor yağı gerekiyormuş. Biz giderken motor yağı abi birden bitti. Arabadan haşır uşur sesler gelmeye başladı. Biz böyle ne yapacağımızı şaşırıyoruz işte bu ses nedir falan filan derken biz en yakın şehir merkezine gidip arabayı gösterdik ve arabanın bozulduğunu gördük. Arabanın motoru tamamen yanmış. Biz oraya gittiğimizde ve biz ne yapacağımızı bilmiyoruz çünkü bütün eşyalarımız da yanımızda böyle. Biz dedik ne yapalım? Biz hemen gidelim bir tane araba kiralayalım. Başka bir şehre ve işe gidiyoruz. İşe başlayalım. Çünkü 1-2 hafta sonra zaten bu arabayı biz çalışarak kazanırız, alırız. Böyle bir deneyimle hani ilk değişik road trip diyebileceğimiz şey başlamış olabilir.
Ah tatlım. Bir de orada hani muazzam bir çevre güzelliği var. Tanemahuta, mesela Kaperainga gibi. Tabii. Notları almışım. Sen söylemişsin.
Bunlar hani Yeni Zelanda'da gezdiğimiz road trip'ler dediğin gibi ilk 5'e koyacak olursam bir tanesi bu Tanemahuta denilen en büyük Kauri ağacı. Yanına gittiğimde kendimi karınca gibi hissettiğim. Boyutsal olarak evrende hangi bir noktadayız hissiyatı veren bir deneyim oldu benim için. İkincisi de Cape Reinga en kuzeyi, Kuzey Adanın en kuzeyi. Orada da Tazman Denizi ile Pasifik Denizi'nin birleştiği bir nokta var. Orada iki akıntı birbirine çarpıyor ve güzel bir ambiyans çıkıyor ortaya. Bu ikisini Kuzey Adalar için söyleyebilirim, ada için. Güneyde ise Queenstown tamamen cennetten bir köşe. Orayı dinleyenlere önerebilirim ya da gitmek isteyenlere. Biraz daha konuştukça aklıma gelir büyük ihtimalle.
Ah tatlım. Bir taraftan da şimdi hayat akıyor orada da, hani orada da zaman geçiyor. Hani tek bir güneş var. Doğuyor, batıyor. Orada da. İlk 3 aydan sonra birlikte gezip hani eşinle nasıl para kazanabiliriz diye düşündünüz ve bunu başardınız. Nasıl başardınız diye sorduğumda da Yeni Zelanda'da 3 baba sektör olduğunu söyledin. Süt ve süt ürünleri, turizm, tarım.
Doğru.
Ama kivi, yani kiviye takılırım mesela, takıldım. Çünkü kivi çok önemli değil mi? Hani Yeni Zelanda için ihracatı. Bir de sadece hani ihracatı da değil, kivi bir kültür. Kivi ifade ettiği şeyler var. Meyve olarak kiwi people diye bir tanım var. Bir de Maoriler var.
Evet.
Biraz açıklar mısın hayatım?
Yani kiwi iklimine göre orada çok tuttuğu için ve güzel kaliteli standartla yetiştiği için adamlar buna kafa patlatıyor. Mesela Te Puke diye kaldığımız yerin girişinde çok devasa bir kiwi heykeli falan var. Bazı şehirler bu tip nesnelerle özdeşleşmiş. En çok da tarım alanının olduğu yer Te Puke olduğu için biz orada mesela kiwi fabrikasında çalıştık. Onun haricinde kivileri mesela Japonya ve Amerika'ya daha çok ihraç ediyorlar. İkinci kalite kivileri ise daha çok iç pazara sürüyorlar ya da Avustralya'ya ihraç ediyorlar. Onun haricinde Kiwi People dediğimiz, yani nesiller, birkaç nesildir orada olup ama Avrupa'dan oraya göçmüş insanlar var. Bu insanlar da birkaç nesil orada yaşadığı için artık Kiwi People ismini alıyorlar. Ama asıl yerlileri ise oranın Maoriler. Yani bu Avrupa'dan gelmeden önce Avrupa'nın nasıl diyeyim, şu an orada mesela İngiltere, Amerika karışımı bir kültür var. İngiliz ağırlıklı diyebilirim. Ondan önce Maoriler vardı. Ve Maorilerin fiziksel görünüşlerini ayırt edebilirsin.
Yerel halk.
Yerel halkı. Biraz daha iriler mesela. Daha uzun boylular. Mesela şöyle bir anekdot var. Kadınlar kendi ritüelleri için geçmişte yaptıkları şekilde hala çenelerinde dövme yaparlar. Ya da mesela herhangi bir Maori kadını bıyıklı görebilirsin. Bunlar ritüeldir ve hala devam ettiriyorlar.
Bıyık derken baya pala bıyık mı yoksa
Pala
nasıl
bıyık
bıyık?
değil, terli bıyık diyebilirim. O kadar çıkmıyor.
Yani onu merak ettim.
O kadar da çıkmıyor ama hani orada normal karşılıyorlar böyle bir şeyi. Hani dışarıda gezersen böyle hani bıyıklı bir kadınla tanışırsan Maori diyebilirsin mesela.
Anladım canım.
Değişik.
Yo, değişikten ziyade hani ne bileyim işte atıyorum bazı yerlerde mesela kadınlarda koltuk altı kılı
Fransızlar
meselesi.
mesela çok yapar
Lönk
onu.
diye açarlar bir bakarsın bebeğim bunu örmeyi düşünüyor musun? Yani gibi. Yani onlara
Doğru
normal.
söz.
Yani kime göre normal, kime göre anormal. İşte herkesin kendince bir estetik, na estetik ya da ne bileyim kabul ettiği, etmediği şeyler var.
Doğru,
Herkesin
doğru.
havasına göre. Demek ki Mavriler de öyle seviyormuş.
Mağara erkeklerine sormak lazım.
Ya bebeğim gel senin bıyıklarını bir öpeyim falan diye bir karısına söylüyor. Ah ah ah neden olmasın? Bir taraftan da hayatım şimdi Tepuke demişken orada nasıl bir süreç yaşadınız?
Tepuke, Auckland'a göre. Yine Auckland da küçük de 1 milyon kişi var. Tepuke'de 8 bin kişi var. Tamamen küçük bir kasaba. Ve bu kivilerin toplanma zamanında ise 30 bin lira kadar çıkan bir nüfus oluyor. Biz en başta orada laboratuvarda çalıştık. Yani dediğim gibi standartları yüksek bir ülke. Bu kiviler toplanmadan önce belli testlerden geçiyor. Yani sample, yani örnekler yollanıyor laboratuvarlara. İşte rengi, ağırlığı, basıncı, su miktarı bunlar test ediliyor. Daha sonra bunlardan okey alınca diyorlar ki sen tamam bu bağdaki bütün kivileri toplayıp satışa sunabilirsin. Biz önce öyle bir süreçte bir ay çalıştık. Daha sonra dediğim gibi kivi fabrikasına geçtik. Kivi fabrikasında ben çürük kivileri ayıran bir pozisyonda çalıştım. Bütün gün ayakta durarak böyle kivileri ayırıyordum. Beyza ihracat bölümünde kivilerin nereye gideceği, hangi ülkelere gideceği bir pozisyonda çalışmıştı. Oradan çıkıp tekrar yine kivi işinde olmak üzere mesela kivi toplamaya gittik. Böyle önümüzde kanguru keseleri gibi dallardan kivi topluyorsun ve bunu takım halinde yapıyorsun. Bir de kivi toplamadan önce hangi kivileri toplayacağına dair bir dalda bıraktığın kiviler var. Mesela çürükten ziyade demeyeyim de olmamış, olgunlaşmamış. Ya da yere, onları pruning diyorlar. Pruning ya da thinning de olması lazım. Onları atıp yere atıyorsun. Yani yeni gelen takımlar için bunları toplama, sadece toplayıp çuvala koyacağın kiviler kalıyor geriye. O işi de bir iki gün yapmıştık. Sonra biraz yordu tabii bu işler. Ama çok zevkli böyle tepeye bakıp böyle ağaçların, kivilerin arasından.
Kiviler.
Güzeldi. Beyza da çok sevmişti.
Ah hayatım ya. Hani bir taraftan da düşününce Yeni Zelanda dediğimizde dünyanın en güvenilir, en az suça bulaşan, suç işlenen ülkesi olarak geçiyor. Ama seninle de konuşmuştuk ya, dünyada aynı zamanda en çok intihar oranına sahip ülkelerin de başını çekiyor.
Tam başını çekmiyor.
Hım.
Ülkelerden bir tanesi dediğin gibi
Aynen.
doğru söylüyorsun. Yani bunu tabii ki bir yere bağlayamıyorum. Çünkü yani nüfus oranı mesela Norveç, Finlandiya da bu şekilde. İnsan tabii neden diye soruyor. Ya bize daha çok, mesela Türkiye'de çok bir mücadele var. Biz yani sürekli bir mücadele içindeyiz. İşte şöyle olacak, bu böyle olacak. Bir kafayı kaldırıp kendine hangi noktaya taşımak istediğin ya da kendine, abiye, ailene, yakınlarına vakit ayırmak için neler yapman gerektiğini düşünmeye daha az fırsat var.
Depresyona girmek için zamanı yok.
Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle.
Ah ah ah. Halbuki Yeni Zelanda'da 18-24 Eylül arası mental sağlık günleri ve Kasım'da da depresyon çizmesi günü varmış.
Doğru.
Hazır Kasım'dayken.
Bunlar tabii farkındalık yaratmak, dikkat çekmek için düzenlenmiş, eğlenceli günler diyebilirim. O gün işte herkes böyle gambut diyorlar, çizmeleri giyip farkındalık oluşturuyorlar. Her şeye çok bilinçli yaklaşıyorlar. Biz orada böyle bayağı rahat kafa olarak.
Siz de çizme giyip gitmiş miydiniz etkinliğe?
Yok, çalışıyorken yaptık.
Hmm.
Çalışıyorken çünkü zaten çizmeye giyiyorduk. Mesela bir gün pijama günü yapmışlar
Sizin için
falan.
her gün mü
Bizimkiler.
depresyon günüydü? Ah hayatım. Bir taraftan da şimdi sonuçta bir ülkedesiniz, bambaşka bir kültür ve yepyeni insanlarla tanışıyorsunuz. Senin için Yeni Zelanda sürecinde sana ilham veren karakterler kimlerdi ve sana ne şekilde ilham verdiler? Özellikle Luke ve John başta olmak üzere biraz bahseder misin?
Alex'i de
Hı.
bu sıraya koyabilirim. Beni, yani bana şu hissiyatı oluşturmuştu. Ben hani oraya gittiğimizde birçok milletten insan vardı. İşte en çok yine Almanlar. Mesela Almanlarla karşılaşıyoruz. Bakın yine biz Türkler sizi bulduk falan yapıyoruz böyle. Çünkü nereye, Almanlar nereye gitse Türkleri görüyordur büyük ihtimalle. Ama onlar da çok geziyor. İşte İspanyolundan tut, Arjantinlisinden, Şilisinden ve özellikle mesela Güney Amerika bölgesinde olan ülkelere ayrılan kotalar mesela bizi şaşırtmıştı. O, bize 100 kota verirken onlara biner kotalar veriliyor.
Gerçekten mi ya? Oy.
Ve onların yaş sınırları 35'lere kadar çıkıyor. Yani başvuru working holiday için. Ben orada çoğu milletten kişi oraya gelmiş böyle bir international ortam var yani. O beni çok cezbetmişti. Tabii orada tanıştığım insanlar mesela ben ilk Alex ve Nigar'la buluşmadan önce de birçok dedim yani bulabildiğim Türklerle görüşmüştüm. Onlar da şaşırmıştı ilk sen ne kadar insanla tanıştın 2 haftada falan diye. Alex'lerin başarısı orada bence konuşulmaya değer. Yani Yeni Zelanda bunun farkında zaten. Belli bir noktaya kadar getirmişler işi. Ve şu an meyvelerini yiyorlardır diyebilirim. Onlar yani mesela Alex öyle bir deneyime sahip ki orada mesela bir AVM yapılıyor. Gel buradaki markaları sen kur. Denebilecek kadar kapasite sahip bir insan kendisi. Onların başarısı benim için orada ideal oldu diyebilirim. Onlarla çalışmak da keyifliydi. Onun haricinde biz Güney Adaya ilk gittiğimizde en çok sevdiğim şehir diyebileceğim Nelson. Nelson'la tanıştığımız Luke hala görüşüyoruz. Bizim için önemli bir karakter. Çünkü orada yani Luke hem de Yeni Zelanda geneline vurabiliriz bunu. İnsanlar sadece kendi işlerinde belli bir noktaya gelmiyor. Yaptıkları hobilerle ve uğraştıkları işlerle de sonuna kadar gitmeyi hedefliyorlar. Mesela bahsettiğim Luke işte eski bir aşçı. Daha sonra arborist olmuş. Arborist de işte böyle 30-40 metre ağaçlara çıkıp budama işi yapan insanlar. Mesela Jerome vardı yine Yeni Zelanda'da. O adam da ekolojistti. Ama mesela arabası bozulduğunda motoru tamamen söküp takmayı kitaptan okuyup yapabilecek kadar azimliydi.
Hatta sen şey demiştin. Herifler hobilerinde bile uzmanlık
Evet,
peşindeler.
kastettiğim bu. Bunu Avrupa'da da görüyoruz aslında. Ama Türkiye'de dediğim gibi sıra kendine gelmiyor bir türlü.
Ah, ah, ah hayatım. Luke'dan devam edelim. Luke seni başka açılardan da hani hayatında kişi olarak etkiledi. Çünkü İlk bir haftadan sonra yani siz onunla birlikte yaşarken Ya ilk bir haftadan sonra met bağımlısı olduğunu öğrendiniz. Bu çok önemli, değişik bir detay. Çünkü normalde bir uyuşturucu bağımlısı aslında bariz işaretleri verir. Ve birlikte yaşıyorken, özellikle kaçacak yeri yokken. Ama kaldı ki senin hayatında gördüğün, gözlemlediğin ilk bağımlı karakter aynı zamanda.
Evet.
Hani tamamen bilmiyorsun.
Evet.
Nasıl bir hani etkilenme, farkındalık, his oluşturdu onun o durumu senin üzerinde?
Şöyle, Luke'u bir hafta sonra bağımlı olduğunu anlamamızın sebebi, daha önce hiçbir bağımlı biriyle beraber vakit geçirmememiz ya da tesadüfen bile olsa görüşmememiz. İkincisi de bağımlı olduğu şey Matt. Biz oraya gidince öğrendik böyle bir şey olduğunu. Artı Yeni Zelanda'nın bazı sorunlar, yani temel sorunlarından bir tanesi de Matt. Onu da sonra öğrendik araştırma. Mesela bazı evlerde satın almadan önce özel şirketler var, gelip senin için Matt testi yapıyorlar. Duvarlarda bu evde cook, yani pişirilmiş mi? Bunu test ediyorlar. Eğer pişirdiyse mesela evin değeri düşüyor. Yani
oha, bilmiyordum bunu.
Biz de oraya gidince şok olduk. Mesela devlet met bağımlılarına iğne dağıtıyor ücretsiz. Gidip birbiriniz bulaşı hasta olmasın ya da birbirinden etkilenmesin, ölümcül vakalar olmasın diye. Böyle bir farkındalık var ama bu çok gözükmüyor tabii. Orada gidip bir hafta kalsan, bir ay kalsan görebileceğin bir şey değil. Biz orada 15 ay yaşadığımız için bunlara aşina olduk biraz da. İşte met bağımlılığında da biraz hızlı hareket ediyoruz. Şimdi biz Luke'la tanıştığımızda onun hızı bizi çok yormadı. Onun için bu herif zaten böyle herhalde deyip günlerimizi geçirdik. Ama bir hafta sonra tabii kullanmadığı günler, bazı emareler, işte fiziksel görünüş,
çökkünlük,
yemek yememe, işte dişler gitmiş falan. Bunları sonradan farkına vardık. Biz Luke'la üçer hafta aralıklarla kaldık. Yani bizim orada Güneyada'da en çok görüştüğümüz heriflerden bir tanesi oldu. Bize evinin kapılarını açtı. Ve onunla birkaç böyle, yani civardaki yerleri de gezdiğimiz için oradaki güzel bir anılar biriktirdiğimiz arkadaşımız oldu. Hala görüşüyoruz Luke'la.
Luke şu anda durumu nasıl hayatım?
Luke aynı zamanda çok iyi bir snowboardçu. Böyle helikopterle arkadaşlarıyla dağların tepesine konup oradan aşağı kayan bir tip. Luke'la son görüşmemizde Luke 4. evre karaciğer kanseriydi. Yani inşallah sağlığına kavuşur.
Hadi İnşallah konuşalım. Ya. Bakalım. Güzel bir insan belli yani Luke. Bir de hayatım, yaşlı, kalp pilli John var ki senin için çok değerli anısı var.
Nelson'dan sonra, yani Luke'un yanında kaldıktan sonra biz Güney Adanın en kalabalık şehri olan Christchurch'e gitme kararı aldık. Orada çünkü Nelson'da, bu arada Nelson Yeni Zelanda'nın en güneş alan bölgesi. Hani hormonlar tavan yapıyor. Orada mutsuz olamazsın yani. Christchurch'e gitmenin sebebi az iş imkanı olmasıydı Nelson'da. Dedik ki biz biraz hani artık, çünkü 9. aylarda falandık. Döndüğümüzde biraz cebimizde para olsun ya da belki dönmeden önce bir yerlere gider miyiz, onlar için para olsun diye düzgün bir iş bulalım, sürekli 2-3 ay çalışalım diye büyük bir şehre gittik, Christchurch'e. Orada gittiğimizde yine Couchsurfing'den John diye tatlı bir adamla tanıştık. Bir hafta 10 gün kadar kaldık. Kalırken tabii biz bu arada araba bakıyoruz. John'un arabalardan çok iyi anlıyor. Bize yardımcı oluyor. Biz işte ona yemek yapıyoruz arada böyle. Bir iletişim halindeyiz. Evdeyiz. Ama John'un bir rahatsızlığı var. Yani biz de tam çözemedik. İşte kalbim sıkışıyor diyor arada. Ben onu bir kere hastaneye götürdüm. Ondan pek bir şey çıkmadı. İkinci gittiğimde acil seni kalp pili takacağız dediler. Yani kalbi tekliyormuş. Ve üzücü olan şey, orada John'un kimsesi yok. Yani kimse gelmedi o an hastaneye ve ben refakatçi olarak kalmak durumunda kaldım. Yani zorunda değildim ama hissiyat olarak ben bugün bu geceyi burada geçirmeliyim, İşte John'u yalnız bırakmamalıyım gibi bir şey oluştu. İki gün sonra tabii John'u taburcu ettiler. Bu dönemeçte John evini taşıdı. Bir de evini taşıdık John'un. Sağ olsun. John'la da Güneyada'da en çok vakit geçirdiğimiz insanlardandı. Biz tabii bir ay sonra bir road trip için ayrıldık. O bir ayda camper van'de geçirmiştik bütün zamanımız. Yani arabada yatıp arabada kalkıyorduk. Tabii camper van içinde yatağımız, işte kıyafetlerimiz, mutfağımız hepsi var. Döndüğümüzde John'un ölmüş olduğunu öğrendik. Cenazeyi yakalayamadık. Ruhu toprağa bol olsun.
Ruhu şad olsun. Ah ya, hani sen ona refakatçi kaldıktan sonra, hani 2 ay sonra Hakk'ın rahmetine kavuşuyor.
Maalesef.
Ve sen o kimsesiz, hani Yeni Zelanda'daki yaşlı, kalbine pil takılan insanın refakatçisi oluyorsun ölmeden önceki son zamanlarında.
Ben ilk restorana girdiğimde şunu görmüştüm. Mesela Türkiye'de yaşlıların bir araya gelip ben bir restorana gittiğini hiç, yani çok az görmüşümdür mesela, artı 60 artı 70. Orada tabii imkanlar dahilinde refah seviyesi yüksek olduğu için yaşlılar da toplumun içinde her yere gidebiliyor. Bunlara güçleri var. Mesela orada benim hüzünlendiğim konu anneannemdir. Anneannem mesela hiç öyle dışarı çıkıp eğlenip 20 sene karanlık bir evde kalmış, yaşamıştır. John'a bağlayacağım. John da işte hani madalyonun öbür yüzü olmuştu. Orada her imkana sahip ama yalnızlığı yaşıyor. Yalnız başına öldü. Evet.
John'dan şimdi geçelim Maslow'un ihtiyaç piramidine. Çünkü yaşayanlar, hayatta kalanlar, kalmaya çalışanlar hala Maslow'un ihtiyaç piramidiyle uğraşıyorlar.
Doğru.
Sen, ben, o, biz, siz, onlar. Ah hayatım. Maslow'un ihtiyaç piramidinde de en alt basamaktan kurtulamıyoruz, değil mi çoğu zaman?
Evet.
Sen de orada bununla uğraşıyordun. O da nedir? Barınma.
Barınma.
Kaldı yani, çadırlarda yaşadın, arabalarda kaldın. Bir de backpacker diye bir kavram var. Hani onu yaşadın. Kısaca böyle özetler misin, orada barınma durumunu nasıl çözdün? Hani kaldığın yerlerin kronolojisine çok takılmadan.
Anladım. Yani evlerin dışında bahsettiklerine uygun şekilde diyebileceğim çadırda kaldığımız dönem oldu. O Tepuke'de ev bulmadan önce tam bir ay bir evin tuvaletini ve mutfağını kullanarak evin bahçesinde, bu arada çoğu ev müstakil ve bahçeli, evin bahçesinde biz çadırımızı kurduk. Bir de o ara biz hafta sonu marketlere gidiyorduk, stand kuruyorduk. Türkiye'den getirdiğimiz bilezikler, kolyeler vardı, onları satıyorduk. İşte Tokat'tan ben gidip eşarplar almıştım falan. Onlar için de stand kurarken bir gazebo vardır böyle, yukarıda yağmur almasın diye. Onu da çadır üst, yanımızda vardı. Onu da çadırın üstüne attık. Çünkü arada yağmur yağıyor. Biz bir ay abi. Laptopumuz vardı Allah'tan. Ve internete bağlanabiliyoruz. O zaman ihtiyacınız olan tek şey güzel bir yatak. Bir de üstünüz de yorgan oluyor. Tuvalet ihtiyacınızı içeriden, mutfağınızı içeriden karşılıyorsunuz. Yani ne kadar çok eşya varmış hayatımızda. Onu o yüzümüze çarptı. O süreçten sonra biz mesela hep eşimle yılda 2 kere 3 kere, özellikle bahar aylarında, sürekli böyle evden eşya birilerine verelim. İşte ihtiyacı olan, ya da atalım eskidiyse. Çünkü onu orada sizin için fazlalık, atın kafanızdan düşünceleri de atmış gibi bir hissiyat veriyor. Bir diğeri ise road trip'te dediğim gibi arabada konakladık. Orada, yani oraya gelip de backpacker olmama ihtimalin az. Yani orayı gezeceksin kardeşim. Yani oraya hakkıyla gezeceksin bir de. Onun için o arabayı kiralayacaksın. Sadece gezmek için değil, ulaşım için de araç önemli. Çünkü çok ana arterler dışında, mesela Auckland dışında gibi diyebiliriz, ulaşım o kadar gelişmiş değil. Alım gücü yüksek olduğu için herkeste birer ikişer arabalar var zaten. Bizim camper van deneyimimizde de işte arkada bagajı açınca mutfağın, işte tezgahın, musluğun, altta gider suyun, temiz suyun, ön tarafta masadan yatağa çevrilebileceğin şekilde açtığın, kapıyı açtığında içine konaklayabileceğin yer olan güzel, çok güzel bir deneyimdi. Tabii orada standartlar olduğu için kafana göre Türkiye'deki gibi sağa çekip "Aa, ben burada kalayım" diyemiyorsun. Belli kamp yerleri var. Bunlara uyarsan orada her yeri gezebiliyorsun.
Ah hayat, barınma sorununu da yani bir şekilde çözdünüz. Kah arabada, kah çadırda, kah yabancılarla. Çözüldü. Hep bir şekilde çözüldü.
Bir şekilde çözdük, evet.
Ve sana sorduğumda orada kötü anın oldu mu hiç diye, hiç yok dedin. Bu hiç. Çok değerli. Hı-hı. Kaldı ki hani mesela atıyorum özellikle İstanbul'da, büyük şehirlerde, Türkiye'de barınma sorunu büyük bir kriz. Hatta panik atak bölümünde de ev sahibi terörünü konuşmuştuk. Kaldı, hı-hı, ki bizim de şu anda bir sürü sıkıntımız var. Onu, evet, geçiyorum, özellikle es geçiyorum. Şu an, özellikle şu an, şu dönem, ve son bir yıldır.
Gibi. Evet, maalesef.
Yani hani barınma, orada sorun yaşıyorsun ama bir şekilde ve keyifli bir şekilde çözüyorsun. Ama burada mesela hani hayatının
burada içine,
içine burada doğru küfürlerimi hani sıraladım, sessizliğe sıkıştırdım, fırlattım attım yani. Hani küfür yetmiyor.
Doğru,
küfür edesim de yok. Hani hanımefendi çizgimden de çıkmak istemiyorum. Neyse yani, küfür etsen de boş. Boş yani, boş ver.
Şöyle bir şey söyleyebilirim. Son 2 yılda 2.2 milyon kişi İstanbul'dan göç etti.
Yani.
Bu aslında barınmanın, yani barınamadıkları için gittiler. Burada barınamıyorsan gidiyorsun abi başka şehre.
Neyse hani aklıma son dönemde hani İstanbul dışında da işte o... Girmeyeceğim, hızlıca geçeceğim. Asansör düşmesi, KYK yurtlar bilmem ne hani... Ay hiç girmeyeyim. Aynen yani.
Yine de değinmiş olalım.
Aynen yani. Değinmiş olalım. Asansörler düşüyor. Barınamıyoruzlar. Yok efendim. Kiraya zamlar. Bir taraftan yaldır yaldır gelenler. Neyse. Aa,
neyse.
Çok fazla neyse. Nerede kalmıştık biz? Christchurch'e gelelim hayatım. Çünkü yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz ve... Senin de 15 Mart 2019'da Christchurch'deydin. Hani son yaşadığınız istikamet yerlerinden biri Christchurch'tu. Ve şansınızı hani o Yeni Zelanda için işte refah, huzur, mutluluk ülkesi diyorlar ya. Tarihinin 22 yıllık tarihinin siz oradayken en önemli olayını yaşadılar.
Galiba biz oradayken değil de biz oraya gittiğimizde yeni... yaşanmıştı. Hmm. Bu cami saldırısını,
evet,
diyorsun galiba.
Evet, Christchurch. Çok büyük olay yani. Hani...
Evet, yani Christchurch aslında deprem bölgesi. Oradaki depremden sonra yaşanmış en büyük olaylardan. Zaten Yeni Zelanda'da bir cinayet olduğu zaman bile 2-3 gün manşetlerde böyle düşmeyen, insanların çok alışık olmadığı hikayeler bunlar. Dediğin gibi camiye bir saldırı olmuştu. Sanırım yani 30 ya da 40'tan fazla kişi taramalı silahlarla öldürüldü.
Büyük bir terör olayıydı.
Büyük bir terör olayı oldu orada. Tabii herkes şok.
Yani ve kadın bir başbakan vardı. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü geçenlerde Netflix'te ilham verenler, yanlış hatırlamıyorsam adı bu olabilir belgeselin. Orada o kadını gördüm ve dedim Yeni Zelanda bölüm hani tesadüf hoşuma gitti. Ve o dönemde oranın başbakanı o ve üstünde bir kadın başbakan olarak tabii ki çok büyük yükleniyorlar ona ama o kadar güzel idare ettiğini.
Kesinlikle.
O şefkat, anlayış hani.
Eşarbını hafiften bağlayıp
yani
kamera
karşısına
çıkınıp.
Tüylerim diken diken oldu hani.
Tam bir lider gibi davrandı.
Saygı duydum kadına büyük.
Yayın da galiba yanlış adım Arden. Orada İşçi Partisi ile geldi onlar. %50 alıp geldiler hatta. Ama kime, ki hangi Yeni Zelanda'ya sorsam ben çok beğenmiyorlardı politikalarını.
Zaten sonrasında da gitti diye biliyorum tuhaf bir şekilde.
Öyle bir gitti ki şu
çok
an
kalmadı.
Sağ merkez sağdan bir parti geldi ve oyları %50'den %23'e düştü. Yani birden silindiler gündemden. Yani ne istiyor bu Yeni Zelanda halkı bilmiyorum cidden.
Bir taraftan intihar ediyorlar, diğer taraftan depresyona giriyorlar. Ay bir de Türkiye'ye gelin yahu.
Türkiye'ye gelin de hayatta depresyona girmeye vakitiniz olmaz yani.
Değil mi? Yani bir de istesek de giremiyoruz.
Evet. Bir de bir şey daha diyecektim. Şey, adamların mesela haberleri açıyorsun. İlk gündemleri iklim değişikliği. Yani hani cinayete sıra gelmiyor ya da trafik kazasına sıra gelmiyor. Ya da öyle bir haber yok. Bizim gündemler bayağı dolu.
Ya da algıda seçiciler mi nedir yani? Bizde ne kadar felaket haberi varsa üstümüze yığıyorlar.
Şunu söyleyebilirim. insan gibi yaşamayı biliyorlar ve insan hayatına değer veriyorlar.
Bu da birilerini rahatsız ediyor demek ki kendi ülkelerindeki. Bize bu kadar fazla, biz bunu hak etmiyoruz. Kendimizi öldürelim. Neyse, takılıyorum tabii ki. Onların da eminim varoluşsal büyük sıkıntıları vardır kendilerince. Hani yargılamak ya da ne bileyim eleştirmek bana düşmez diyorum. Ah ah ah. Peki bebeğim, sondan bir önceki sorumu soracağım.
Buyurunuz efendim.
Son zamanlarınız artık nasıldı? Hani oradan nasıl ayrıldınız artık?
Biz bu arada 12 ay, yani bir yıl sürüyor bu vize. Tabii 3 ay uzatma hakkım vardı. Böyle güzel fırsatı tabii ki de kaçırmadık. 3 ay daha uzattık. Sonlara doğru Christchurch'ten tabii kökçü dükkanına dönmek zorundaydık. Uçağımız oradan da Auckland'a geri döndük biz. Tabii Auckland'a arabayla road trip yaparak döndük. Gitmediğimiz yerlere gittik tekrar. Yani kuzey ve güney adayı tavaf ettik diyebilirim. Hani cidden gezmediğimiz yer kalmadı. Sonlara doğru da dedik ki şimdi Türkiye'ye döneceğiz. Bu kadar refahtan, ışıltılı günlerden birden Türkiye'ye dönmesek mi acaba gibi düşünceler vardı zaten son aylarda. Biraz da bazen seni çağırır ya, böyle işaretler çıkar işte, nereye, ülke, bazı 2-3 tane seçenek var ama hangisi falan diye olsa aramızda istişare ediyoruz. En son bir tabii Nepal diye aklımızda daha çok belirdi ve ön plana çıktı. Dönerken de bir Nepal'e 1,5 ay uğrayıp orayı da belki inşallah başka bir zaman anlatırız.
Nepal'de hayatta kalma diye.
Everest'ler, Vipassana meditasyonlar, öyle döndük.
Eksilen oksijen seviyeleri, baş dönmeleri, halüsinasyonlar.
Gibiler.
Gibiler. Ah bebeğim, peki o zaman o bütün sevgili konuklarıma sorduğum son soruyu sana da soracağım. Hazır mısın?
Hazırım.
Yeni Zelanda'da hayatta kalmak isteyenlere, hayatta kalanlara ne tavsiye edersin?
Hayatta kalmak isteyenlere şu vizeyi 30'unuzda olmadan alın derim bir. Oradaki bir heyecanı yaşayın. Cidden bana böyle Truman Show'un içindeymişim gibi gelmişti böyle ilk. Özellikle 20'li 30'lu yaşlar arası bulabildiğiniz bütün fırsatları değerlendirin. Her şeye atlayın ve hayatta kalmayı da unutmayın.
Yani herhalde başta hayatta kalmayı unutmayın çünkü yoksa zaten.
Yani demek istediğim şu, bütün heyecana ve maceraya kapılıp
kendinizi kaybetmeyin.
Kendinizi
yani
kaybetmeyin, nefes almayı unutmayın.
Nefes önemli hayatım.
Kesinlikle.
Gel hep beraber bir nefes alalım.
Rahat.
Her zaman. Eklemek istediğin bir şey var mıdır? Sevgili dinleyicilerimize son kez.
Çok da yok sanırım. İlk deneyimdi. Sana başta da teşekkür ettim. Yine ediyorum Kara Şimşek.
Sevgili Fırat Uran'a da selam olsun. Peyza'ya da selam olsun.
Eşime de
öpüyoruz.
Selamlar. Ve bir şey de selamlar. Geliyor yolda.
Geliyor. Hayırlısıyla güzel güzel gelsin. Okey, o zaman izninle ben kapanış yapayım hayatım.
İzin senindir abi.
Ciao diyorum sana ama öpüyorum gibi. Değil mi? Telefonla konuşuyorum. Evet sevgili dinleyenler, şu anda telefonla konuşuyorum. Yeni Zelanda'da hayatta kalma bölümü. 4. sezon, 5. bölümdü. Sevgili Kemal'le kendi özel deneyimi üzerinden konuştuk, sohbet ettik. Güzel oldu. Macera devam ediyor her zaman dediğim gibi. Hani 5 yıl önce, yaklaşık 5 yıl önce böyle bir macera yaşadı ve şimdi hala karşımda 35 yaşında baba olmak üzere olan genç bir adam. Kim bilir ne heyecanlar ne maceralar yaşanacak. Siz şu anda beni her nerede dinliyor ya da dinletiyorsanız, arabada, evde, yatak odasında, mutfakta, tuvalette, 5 yıl sonra kendimizi nerede görüyoruz? Hayatta mıyız? Mesela bu arada söylemedik ama Alex öldü değil mi hayatım?
Döndükten sonra maalesef 2 ay sonra evinde kalp krizi geçirip o da ölmüş.
Ve 40'larının başı.
40-45'lerde, yani kendinize de iyi bakın.
Çocuğuyla top oynarken keyifli olduğu bir anda ölüyor adam, kalp krizi geçiriyor.
Kötü.
Diyoruz, bunu da ekledim. Aynı zamanda ölmüş derken Matthew Perry. Doğru mu telaffuz ettim adını bilmiyorum ama Chandler Bing olarak hatırlarsınız. Friends dizisi. Çok severdim. Hatta en sevdiğim, yani hepsini ayrı ayrı seviyorum okey ama Chandler benim için başka güzeldi. Onun da ruhu şad olsun. O da jacuzzi'de ölmüş.
Kaliteli bir ölüm.
Değil mi? Neyse, yani aklıma başka bir şeyler geldi. Onun da ruhu şad olsun, bir arkadaşımızı kaybettik. Ama güzel olan kısım, işte biz hala buradayız. Bakalım biz de gideceğiz. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Öyleyse içkilerinizi tazeleyin. Üstünüze rahat bir şeyler giyin. Deri ceketi takip edin. Ciao. Kalma 202.